Herkese merhaba, ben Erdi Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yine yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Oldukça yoğun bir gündemi geride bıraktık. Haftanın öne çıkan bazı haberlerini Mobility'nin her bölümünde olduğu gibi bu bölümde de sizlerle paylaşıyor. Birlikte tartışıyor olacağız. Ender, ilk haberimiz LG cephesinden uzun süredir merakla beklediğimiz telefonlardan G3. Nihayet Türkiye'de de lanse edildi. Bizdeki lansmanın bir özelliği dünyadaki pek çok ülkeyle aynı anda lanse edilmiş olmasıydı ve Türkiye aynı zamanda bölgesel EMEA denen o Orta Doğu, Afrika vesaire o bölgeyi kaplayan bir lansman oldu. Pek çok ülkeden, işte Filistin'inden Lübnan'ına kadar bölgesel pek çok ülkeden katılımcıların da, o gazetecilerin de olduğu bir lansmanla karşılaştık. Şimdi G3 henüz piyasaya çıkmadı. Haziran ayının ortalarına ya da en kötü ihtimalle sonlarına doğru ülkemize piyasaya giriyor olacak. Şimdi telefon teknik özellik anlamında bakıldığı zaman Xperia Z2 ile birlikte yeni jenerasyona liderlik edecek telefonlardan bir tanesi. Çünkü neden diyecek olursanız, örneğin işlemci tarafında en hızlı işlemciye sahip Qualcomm'un. Bu açıdan bakıldığı zaman Xperia Z2'den daha iyi. Xperia Z2 ile aynı bellek kapasitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. İki seçenek var aslında orada ama 3 GB'lık bir kapasitemiz daha bulunuyor. Pil tarafında Xperia Z2'yi hafif geriden takip eder durumda. Ama bu özellikler açısından örneğin işlemci, evet, Galaxy S5 ile aynı ama RAM daha fazla, pil daha büyük yine bakıldığı zaman. HTC One Mate 8'e kıyasladığımız zaman işin içerisinde kamerayı da dahil edebiliriz. Hani pek çok kriter açısından bakıldığında oldukça iyi bir paket bize de karşılıyor. Burada kullanıcıların aklında takılan tek yön ekran. Çünkü çözünürlük çok yüksek. 2K çözünürlükten bahsediyoruz. 2560x1440. Telefon bize var zaten.
Denedik. Aslında bakıldığında günlük kullanımda hani bir tarayıcı açtığında veya telefonun menüsüne baktığında ekran gerçekten çok güzel gözüküyor. Aynen. Ama gerek var mı? Ve oyun performansı konusunda gelince nasıl bir ortaya sonuç çıkıyor?
Şimdi şöyle bir durum var. Hani oyun konusunda düşündüğümüz sıkıntılar yok. Zaten oyunlar 1080p'de çalışabilecek nitelikte G3 üzerinde. Günlük kullanımda daha fotoğraflarda ve örneğin internet sitesinde gezerken daha keskin bir görüntü elde ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Yüksek çözünürlüklü ekran, evet, LG diyor ki biz adaptif time frame denen bir özellik koyduk. Fotoğraf görüntülemek istediğiniz zaman ekranın tazeleme hızı düşüyor ve bu sayede pil tüketimini çok fazla tüketmemesi sağlanıyor diyor. Ama günün sonunda yüksek çözünürlüklü ekran performansla, evet, arayüz akıcılığında belli bazı şu anda sorunları var. Sentetik testler söz konusu olduğu zaman off-screen özelliği olmayan, ki buna GFX benchmark falan dahil edebiliriz ama onlar dışındaki Antutu gibi testlerde skorun düşmesini sağlıyor. Ve pil tüketimine de yine de ne kadar yazılımsal optimizasyon yapılırsa yapılsın belli bazı dezavantajları var. Ama en nihayetinde yine bir gün tamamlayabileceğini düşündüğümüz telefonlardan bir tanesi olmuş. Fiyat burada çok önemli bence.
Evet, fiyatı gerçekten önemli. Bir kere G2 gibi bir fiyat olmayacak. Evet, yani G2 şey çok özel bir telefon olarak çıktı. Hem çıktığı fiyat bandında hem çıktığı dönemde güzel bir alternatif olarak insanların önüne sunulmuştu. G3'ün fiyatı artık abilerle yarışır seviyeye geldi. Yani bu da 2000 liraların üzeri, 2200 lira.
O seviyeler.
O seviyelerde. Tabii şu an 3 aşağı 5 yukarı konuşuyoruz ama o sınırlar belli. İşte 16 GB'lı 2 GB RAM'e sahip olduğu için belki biraz daha uygun fiyatta olabilir. Ama ortada hem 32 GB gibi bir seçenek varken 3 GB da işin içerisinde dahil edildi. Bence birçok kişi zaten 3 GB'lık modele yönelmeli. Çok hani oyun oynamayan, fazla uygulama çalıştırmayan insanlar aradaki farkı hissedebilir mi? Belki hissedemezler ama böyle bir imkan varken bence telefonun uzun ömürlü olması konusunda 3 GB'lı versiyonunu tercih etmeliler. Fiyat olarak da ama maalesef bir G2 değil.
Zaten arada 50 lira, 100 lira gibi ufak diyebileceğimiz miktarlar varsa direkt 3 GB, 32 GB kapasiteli seçenek alınmalı ama biri 1700 liradan, birisi 2200 liradan çıkarsa gidip 2 GB, 16 GB'lık seçeneği almak daha doğru olur gibimize geliyor. Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz. Hani resmi olarak açıklanmadı. Henüz daha bir ay gibi bir zaman var aşağı yukarı ve bu süre zarfında ne gibi değişiklikler olabileceğini kimse bilmiyor açıkçası bakıldığı zaman ama şöyle bir durum söz konusu. Muhtemelen yine 2200 lira aralığında bir fiyatlandırmayla gelecek en üst versiyonu G3'ün. Bu açıdan bakıldığında Galaxy S5, LG G3 ve Xperia Z2 aynı fiyat kategorisinde birbiriyle yarışıyor olacak. O fiyat kategorisinde fiyatı gerçekten anlamsız olan tek telefon var. HTC One M8. Metal kasa, işte bizim cihazımız premium hava taşıyor, işte bizim cihazımızı aksesuar olarak kullanabilirsiniz yaklaşımlarında bulunuyor HTC ama ya kimse kusura bakmasın da Xperia Z2, LG G3, Samsung Galaxy S5 her birinin farklı özellikleri var. Bazılarının işlemcisi daha yüksek performansı, bazısının kamerası harika, kimisi işte bakıldığı zaman su geçirmiyor. Hepsinin pili daha büyük. Bakıldığında evet, hepsinin pili daha büyük. Ve hepsi daha ucuz. Yani burada adama sorarlar. Hani bazen şey etkisi oluyor, Ferrari etkisinden bir etki var. Ya da bunu başka bazı otomobil firmalarını etkileyebilirsin. Yani alacağınız ürün daha az nitelik sunuyor sizlere ama hani fiyatı pahalı olduğu zaman işte bazı kullanıcılardan bunun fiyatı yüksekse vardır bir bildikleri herhalde. Vardır herhalde bir sürprizi gibi düşünüyor ama yani altındaki rakiplerine bakıldığı zaman fiyat olarak.
Alttaki rakipler çok güçlü ve fiyatları da daha iyi. Açıkçası M8 bir ayrı bir kafada şu anda hareket ediyor. O telefon güzel bir telefon. Telefonu kötü diyemeyiz ama.
Ama 2500 liranın telefonu değil.
2500 liralık telefon alakası gerçekten.
Alakası yok. Ya HTC One M8'in bu telefonların altında fiyata sahip evet, olması lazım kanımca.
Yani bu telefonlar 2200-2300 arasında seyredecekse One 8, M8'in bence olacağı fiyat 1999 falan olmalı.
Sen de var ya pazarlama müdürü gibi konuştun. 1999 yani. 2000 değil 1999 sadece. Ama şey var hani. Evet malzeme kalitesi anlamında bu telefonların hepsinden daha iyi onu söyleyebilirim. Tasarım anlamında görece bir kavram. Sana göre iyi olabilir, bana göre kötü olabilir ama ben tasarım konusunda şu an G3'ü ayrı bir noktaya koyuyorum. Özellikle ekran kasa oranına bakıldığı zaman gerçekten muazzam bir telefon o noktada ama bir telefonun en önemli parçalarından birisi kamera ve kamerası en kötü telefonda HTC One M8. Tam alan derinliği, hesabı arkayı defokus etme vesaire ama 300 lira vereceğime Google'un kamera uygulamasında 10 saniye beklerim arkayı yine defokus ederim.
Ya yapmak istedim mi yaparsın.
Yani yapmak istedim ya
illa zaten her çektiğin fotoğrafın arkasını defokus yapma ihtiyacı duymayacaksın ki tamam. Telefon fotoğraf şeklinde alan derinliği bilgilerini arkada tutup her fotoğrafın üzerine oynamak belki güzel bir oyuncak olabilir. Eğlence ama günlük hayatta pratik bir anlamda kullanımı olacak mı? Yani her çektiğin fotoğrafın arka tarafını veya ön tarafını alan derinliğini ayarlayıp kullanacak mısın? Ben zannetmiyorum. O yüzden güzel bir özellik ama hani 2500 lira ettirmez o telefonu.
Yani bakalım fiyat anlamında ilgisi ne yapacak bilmiyoruz ama şu anda gerçekten de işleri çok çok zor. Çünkü bütün üst seviye telefonlar 2200 lira seviyesinde konumlanırken ki ben öyle zannediyorum ki başta Samsung olmak üzere bazı telefonların fiyatları daha da düşebilir rekabetten ötürü. Özellikle Samsung fiyat değiştirme konusunda çok esnek bir firma. Bunu biliyoruz zaten. HTC One M8'in 2500 lirada kalması.
İşte sizin bileceğiniz.
Gerçi Dizel 816 1500 liraya satılıyorsa o da yani 2500 lira eder aslında bakıldığı zaman ama.
O mantıkta eder.
O mantıkta eder doğru söylediğini eder. Açıkçası fiyat anlamında HTC umarız gerekli güncellemeler yapar. Adını telaffuz ettik bari ona geçiş yapalım istersen der. Sony Xperia Z2. Bu telefonda Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulduğunda biz daha sonra çektiğimiz videolarda da söyledik. Fuarın en çarpıcı telefonuydu. Hani her açıdan bakıldığı zaman donanım, pil güncellemesi, ekranda yapılan optimizasyonlar ki Sony'nin ilk nesil Xperia Z ailesi modellerde ekran sıkıntısı var zaten bunu herkes biliyor ama şu an ortaya çıkan 4-4'lük bir telefon neredeyse. Hadi kalın çerçeveleri bir tarafa bırakırsak
biraz
ya.
Biraz daha Z1'den daha şık duruyor en azından. Yani oradan biraz şey yapmışlar.
Yani açıkçası kalın çerçeve tasarım belki olumsuz etkileyebilir ama telefonun diğer özelliklerine bakıyorum. Kalın çerçeve aklıma bile gelmez yani açıkçası bakıldığı zaman. 4 Haziran'da Türkiye lansmanı gerçekleştirilecek Xperia Z2'nin fiyatını da açıkladılar. 2199 lira. Gerçekten hani bizim ilk edindiğimiz bilgiler 2300 liralar seviyesinde olacağı yöndeydi ama öyle zannediyorum ki rekabetten ötürü.
Sony bir de fark ettim bilmiyorum kur biraz düştü.
Onun etkisi olmuş olabilir dediğin gibi. Gerçi kur düştü ama bak HTC One M8'in fiyatı düşmedi açıkçası bakıldığı zaman.
HTC'nin kuru düşmemiş.
Onların kuru düşmemiş. 2199 liradan Türkiye'ye gireceği açıklandı açıkçası. Ender. Bence hani zaten tüm bu telefonları yan yana koyulduğu zaman G3 ve Xperia Z2 şu anda sıyrılan telefonlar gibi görünüyor. Z2'nin 3 GB RAM'i var. 4K video çekebiliyor. Kamerası gerçekten başarılı vesaire.
Su geçirmiyor.
Su geçirmiyor. Öyle bir avantajı var G3'le kıyaslandığı zaman mesela. Pili 3200 mAh. Hani baktığınız zaman pek çok artısı var. Dolayısıyla herhalde Snapdragon 805 tabanlı telefonlar piyasaya çıkana kadar G3 ve Z2 orada sıyrılır gibi görünüyor. Çünkü donanım anlamında da bakıldığı zaman rakiplerine göre bazı avantajları var.
Aynen öyle. Donanım anlamında da gerçekten güçlü. Z2, ben Z1'i bir süredir kullanıyorum biliyorsun. Ve genel olarak telefona alışmaya başladım artık. Günlük hayatta insanlara nasıl tepki verebileceğini görebiliyorum. Z1'deki sıkıntıları Z2'ye taşımadan özellikle yazılım konusundaki güncellemeleri yapabilirlerse biliyorsun sen de yazılımımız tarafında hala biraz sıkıntı var. Forumlarda da okuyoruz. 4-4 alan insanlar biraz yakınıyorlar sıkıntılarına. Özellikle kamera problemlerinden. O tarafını toparlarlarsa Z2 güzel bir telefon olacaktır. Fiyatını ben gerçekten beğendim ama yani 2199 lira.
Yani keşke tüm üst seviye telefonların fiyatları 2000'lerin altında olsa yani, ama tabii bir var olan sisteme bakıldığı zaman fiyat rekabetçi diğer telefonlarla yan yana koyduğumuz zaman.
Gerçekten öyle. Hep anlaşılan o ki yeni iPhone çıktığında da ve herhangi bir Android tarafında da üst seviye telefon çıktığında da bizim ülkemizde hani 2100, 2200, 2300 bandına oturacak. O da büyük ihtimalle dahili depolamasına göre fiyatlandırılacak. üstü de aşırıya kaçacak ve insanlardan tepki toplayacak haliyle.
Evet, XBR Z2'nin fiyatlandırılması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi videonun altında forumlarımızda bizlerle paylaşın. Açıkçası rekabet 2000 lira ile 2200 lira arasında olacak gibi görünüyor. Fiyat segmentinde Galaxy S5, G3, LG G3 ve Sony XBR Z2 bayağı sıkı bir mücadeleye girecek gibi. Şurada Sony Mobile şurada aslında değerlendirebiliriz. Bu telefon Türkiye'de satışa çıktı. Şu anda bazı teknoloji marketlerden bu telefon alınabiliyor. Ama örneğin henüz test cihazları dağıtılmadı. Hani buradan Sony incelemeleri geç mi geliyor diye soran bazı takipçilerimiz var. Hani arkadaşlar burada şunu söyleyebilirim. Türkiye'de piyasaya çıkmayan bir telefon test örneği elimizde var, LG G3. Ama şu an piyasada satılan bir telefon test örneği yok.
O da artık.
Yani hani o konuda bizim de yapabileceğimiz çok bir durum yok ama muhtemelen 4 Haziran'da yapılacak lansman sonrasında herhalde cihaz yollarlar diye tahmin ediyoruz. Yollandığı takdirde de zaten yine kapsamlı incelemesini yapıyor oluruz. Bu arada Sony ile ilgili ufak bir bilgi verelim. Bir açıklama yapmışlar. Demişler ki kamerada çok uzun sürede, uzun dakikalar boyunca 4K video çekmeyin, cihaz çok ısınıyor. Şimdi orada Samsung doğru bir şey yapmış. Galaxy S5'te 5 dakika sınırı koymuş 4K video için. Hakikaten de bu ideal bir değer. Çünkü yaptığımız testlerde biz de gördük. 5. dakikalarda bile artık cihaz ciddi şekilde ısınıyor. Pil tüketimine ciddi olumsuz katkısı var. Ve 4K zaten hani görsel anlamda daha fazlasını veriyor ama izleyebileceğiniz yer, yayınlayabileceğiniz bir yer vesaire gibi pek çok da soru işareti var. Sonuncular da diyor ki lütfen çok uzun süreler boyunca 4K video çekmeyin. Cihaz aşırı ısınıyor, pil tüketimine etkileri var vesaire. Bu bilgiyi de verdikten sonra sıradaki haberimize geçelim. Turkcell tarafından geldi sıradaki haber. O da sürpriz bir telefon oldu.
Evet, şaşırdık açıkçası.
T50. Evet, Turkcell T50. Fiyat performans segmentinde rekabet edecek telefonlardan bir tanesi. Fiyatını söyleyelim. 700 lira, 699 lira. Muhtemelen pakete dahil olarak, yani tarife ek ufak cüzi rakamlarla birlikte kullanıcılara verecektir diye tahmin ediyoruz. Neye denk geliyor bu telefon? Neredeyse Discovery 2 canım baba. Hemen bakıldığında Snapdragon 400 işlemcisi var. 4 çekirdek, 13 megapiksel kamera, 5 inç 720p ekran. Hani pek Android 4.4.2 yine en güzel Android sürümünü kullanıyor. Kim üretmiş bu telefonu? ZTE ürettirmişler telefonu. O da bilinen bir gazete. Arkasında yazıyor.
Diğer hani T serisini de ZTE üretiyordu.
Turkcell'in buradaki farkı nerede? Turkcell kendi geliştirdiği arayüzü üzerine dahil etmiş. O arayüzden zaten uzun süre kullanma fırsatı da yakaladın. Hani donanımına bakıldığı zaman, fiyatına bakıldığı zaman gerçekten de kullanıcılara farklı seçenek sunabilecek telefonlardan bir tanesi. Çünkü hani gidip 750 lira, 700 lira yani peşin para vermek yerine işte Turkcell abonesi olan bir kullanıcı zaten tarifeye cüzi rakamlarla da bu telefonu alabilecek. Ben bu telefonları önemsiyorum çünkü çok fazla soru geliyor bize. Hani 600 liraya, 700 liraya alabileceğim telefon hangisidir diye. Şimdi o noktada da insanlara kaliteli seçenekler sunmak gerekiyor ki ben bir telefon tavsiye ederken şuna bakıyorum. Telefon tamam, donanım iyi olabilir ama teknik servisi nasıl? Kullanıcıları mağdur ediyor mu? Ufak tefek şeyler için ekstra ücretler talep ediliyor mu? Yazılım garantisi konusunda ileri dönük bir adım verilecek mi, verilmeyecek mi gibi. Yani bu noktada şöyle bir durum var. Turkcell bu konuda sıkıntılar yaşanırsa hani muhatabın Turkcell.
Turkcell yani. Ben bu telefonun başlangıcını yeni bir çağ olarak değerlendiriyorum. Artık operatörlerin dandik, akıllı telefon diye sattıkları dandik ve pahalı modellerin devri bitiyor. Bunun sebebi de biraz da Çinliler sağ olsun ülkemize istila ettirdiler telefonları. İnsanlar aldılar. Özellikle teknolojiyi takip eden insanlar birbirleri arasında bu modelleri birbirlerine anlattılar, gösterdiler ve kullanmaya başladılar. Operatörler de baktı. İnsanlar hakikaten onların sattığı ve çok fazla bir şey yapamayan telefonlardan ziyade biraz daha fazla para verip ne olduğu belli olmayan markalara bile yönelebiliyorlar. Şimdi kendi satışları düştü ve artık akıllı telefon camiasındaki o basit telefonlarla yapabileceğin şeyler gitgide azalmaya başladı. Çünkü yazılımlar daha artık üst seviyeye gelişti, evrimleşti. İçerisinde çok daha fazla kod var, ekstra özellikler var. İster istemez o basit telefonlar, yani çift çekirdekli, tek çekirdekli, saçma sapan işlemcilere sahip telefonların devri bitti. T50 ile beraber artık şu anda insanlara akıllı telefonun deneyimini rahat bir şekilde aktarabilecek bir donanım üzerinden model sunmuşlar. 699'da bence burada şey olmuş yani biraz fiyatı başka bir modele yaklaştırmışlar.
Şimdi o noktada hani şu telefonda 1 GB yerine 2 GB RAM olsaymış
çok güzel olurmuş.
Hani şampiyon telefon diyebileceğim telefonlardan birisi haline gelirmiş. Hala kötü bir telefon değil ama hani RAM tarafında kullanıcılara esneklik belki iki farklı seçenek sunulabilirdi. Hani biri 750, biri belki 750 lira olabilirdi gibi gibi ama 2 GB RAM'de bu telefon hakikaten hani daha önce Discovery ne yaptıysa bu sefer de bu telefonu yapabilecek duruma gelirmiş diye düşünüyorum açıkçası. Bu arada pili 2300 mAh seviyelerinde.
Ki iyi.
Yekpare bir kasaya sahip hani pil mil çıkartamıyoruz.
P6 P7'ye benziyor bu arada. Alt tarafı biraz daha kıvrılı Huawei böyle Huawei'lerin. Oradan biraz esinlenmişler. Çinler birbirleri arasında paslaşmışlar tasarımı. Ve çerçeveleri biraz kalın. Yani
ama şık görünen
bir şık telefon. Şık görünüyor. Evet. Yani ince bir 7.8 mm. Aynen. Yani
130 gramlı ağırlığı var. Çok hafif de bir telefon aslında.
Büyük telefonların biliyorsun avantajları biraz şey oluyor.
Her büyük telefonda hafif olmuyor ama.
Yani işte büyüdükçe en azından biraz daha inceldiklerini görüyoruz. Oradan güzelce esinlenmişler. Biliyorsunuz bu telefon 9-9,5 milimetre de olabilirdi. Aynen. Kimse gibi bir şey der miydi? Yine belki eleştirmeyecekti bir operatör telefonu olduğu için ama hakikaten tasarıma bu sefer ekstradan şey yapmışlar.
Depolama kapasitemiz bu arada 16 GB. Onu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum.
13 megapiksel kameramız
13
var.
13 megapiksel kameramız var arkada. Önde de 2 megapiksel kameramız var. Yazılım tarafında da Android 4.4.2 kullanıyor. Yani en güncel sürüme sahip. Bunu da söylemekte fayda var. Bir de tabii bu telefon 4G desteğine sahip. Henüz ülkemizde 4G yok. Ama Turkcell diyor ki hani ben Türkiye'nin ilk operatör markalı 4G telefonunu getirdim. Umarız 4G altyapısı da bir an önce Türkiye'de aktif olur. Telefonu Kıbrıs'ta lanse ettiler. Kıbrıs'ta da Kuzey Kıbrıs tarafında yani yavru vatanımızda da 4G'nin beta testleri başlamış durumda. Valla yapılan testlere bakılırsa lansman esnasında 100 megabitlerin üstünde çıkan hızlar keşke bir an önce görebilsek.
O bu telefon belki de şey olacak. 4G'nin de ülkemizde resmi olarak operatör tarafından artık hizmete sunulacağının bir ipucu olabilir. Çünkü 4G'yi artık bekliyoruz. Sene 2014'ün de yarısını bitirdik.
Yani 2015 gibi herhalde.
2015 ortaları
somutlaşır diye düşünüyorum.
Aynen ben de o zaman zarfını düşünüyorum. Yani 2016'ya kalmasa iyi.
Kalmasa iyi olur bence de. Bu arada Turkcell sadece TLI değil aynı zamanda TFIT adını verdi. Akıllı bilekliğini de duyurdu. Hani bu önemli çünkü giyilebilir teknolojiler çok hızlı yaygınlaşıyorlar. Şu an giyilebilir teknolojiler tarafında da markalara bakıldığı zaman hani geçen gün ben bir istatistik okudum. Hani Fitbit'in şu an ciddi bir şeyi var. Pazar liderliği var giyilebilir cihazlar tarafında.
Fitbit tamam.
Enderin Fitbit ile ilgili bir macerası var. Zaten çok kısa özetle onu.
Evet Fitbit'imi kullanmaya başladım. İkinci gün sonunda bir akşam dışarı çıktım. Eve geldiğimde Fitbit'im yoktu kolumda maalesef. Hatta dışarı çıktım da evden dışarı çıktım. Evdeydim
aslında
normalde.
Android yazılımından cihazdan uzaklaşıyorsun diye bir özellik yok mu?
Yok.
Ben hiç kullanmadım.
Yok.
Önce. Hani bazı cihazlarda var mesela. Hani örneğin Samsung Galaxy Note'unda kalemden uzaklaştığından itibariyle sana uyarı veriyor. Aman dur dikkat kalemi kaybedeceksin gibi.
Şey yapmadı. Sonra ertesi gün indim aşağı elimde telefon senkron etmeye çalışıyorum böyle her yerde. Yakalarsa da o civarı araştırayım diye maalesef bulamadım. Bence birileri bir büyük ihtimalle buldu onu. Aa ne güzelmiş dedi. Veya bu ne ya plastik bir şey dedi. Anladım, aldı çöpe attı o da olabilir. Ama
her şey olabilir ama Ender bir tane Fitbit'i kaybetti maalesef. Bulan gören varsa lütfen bize ulaşsın. Ender'in bir tane Fitbit'i kayıp. Turkcell'in akıllı bilekliği TFIT adını taşıyor. Turkcell Fit adında. Fiyat anlamda rekabetçi. 119 lira gibi fiyatlandırması var. Yine adım, mesafe vesaire tüm bu aksiyonları takip edebilir nitelikte. Tabii ki akıllı telefonunuzu eşleştirebiliyorsunuz. Cross platform bir cihaz. Farklı platformlarda da kullanılabilecek bir cihaz. Hani önümüzdeki yılların popüler konularından bir tanesi giyilebilir teknolojiler zaten. Şu an bileklikler çok popüler ya da akıllı saatler yine kez daha popüler. Google Glass çok kolay popüler olmaz. Onun biraz konstitüsü
bizim ülkede bile döverler adam ya.
Harbiden döverler. Sen nereye bakıyorsun derler.
Hakikaten karıma kızıma bakıyorsun diye döverler
zaten
ya.
Zaten çok da tutmadı. O ilk dönemde çok ses getirdi ama İlk tanıtıldığı dönemlerde insanlar vay canına adamda Google Glass var diye bakıyordu. Şimdi takanlara bakıyorum. Etrafında bazen mesela bazı toplantılarda falan da oluyor. Fikri olmuşanlar. Hani biraz eksik bir insanmış gibi değerlendiriyorlar açıkçası. Çünkü sürekli böyle etrafına falan bakıyor. Ama yani konsept güzel ama uygulaması yanlış. Evet. Onda farklı bir metodolojinin hayata geçiyor olması lazım. Çünkü Google'ın Glass'ında bence ergonomik bazı sorunlar var.
Katılıyorum. Bir kere bakma işi kullanışlı değil o. Videolar, Canjan'da videolarda gösterdikleri gibi tam görüş alanının üzerine bir görüntü yansıtılır.
Tam karşına denk gelmiyor. Şöyle yani yana falan bakmıyor.
Böyle çapraza bakıyorsun böyle. Garip garip bir şaşı oluyorsun yani. Enteresan bir şey. O yüzden kullanışlı değil. Bence onu da biraz ayarlamaya çalışıyorlar. Belki hani bakacağın zaman bir hareketle ekranı böyle hareketli bir mekanizma falan böyle fantastik.
Bir şekilde gözünün önüne projekte etse vesaire.
Veya direkt retinana yansıtsa.
Bunlar çok biraz şey olur. İşin fantezi kısmı ama sonucunda Google Glass'ın bir ergonomi sorunu var. Neyse. Turkcell tarafına dönecek olursak ya TLI ve TFIT Turkcell'in duyurduğu cihazlar oldu. Herhalde önümüzdeki haftalarda raflardaki yerini alır. Muhtemelen Turkcell bayilerinde kullanıcıların beğenisine sunulur. Bu telefon ve akıllı bilekliğiyle ilgili görüşlerinizi lütfen videonun altında paylaşın.
Her zaman.
Hep birlikte düşüncelerimizi paylaşmış olalım diyerek son haberimize geçelim Ender. Son haberimiz HTC tarafından One E8 isimli bir telefon duyurdular. Şimdi M8'den, M8'den bahsedelim.
Hızlıca anlatayım telefonu.
Çok hızlı anlat bakalım hadi.
M7'nin plastik kasalısı, ultrapikseli çıkarmışlar. Normal 13 megapiksel koymuşlar. İşlemciyi değiştirip AC yapmışlar. Yanlış hatırladım. Tabii
evet, AC
yapmışlar. Ekran yine 4.7 inç.
Full HD.
Full HD. Bu.
Doğrusunu yapmışlar.
Bu yani.
Doğrusunu yapmışlar.
Bütün olay bu. E8 dedikleri telefon bu. Yani niye 4.7'de kalmış ben onu anlamadım baba.
Ya muhtemelen hazır bir tasarım var zaten. M7.
M8'in tasarımı da hazır.
Az önce onu iliştirdik 2500 lira diye.
Bu acaba kaç?
Bu yani bu Bu başka fiyatlandırmayla gelir muhtemelen. Plastik kasa ama AC koyduk. 13 megapiksel kamera yaptık. Bu da 3000 lira olacak.
3000 lira olacak. Zaten bu Çin ağırlıklı bir model galiba. Ya
şimdi söylenen şu, bu telefon sınırlı üretim telefonu olacak gibi görünüyor. Yani Çin pazarına belli miktarlarda sevk edilecek gibi bir bilgi var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Bu HTC'nin açıkladığı bir bilgi değil ama hani şimdi 4.7 inç plastik kasa, ki plastiği de polikarbon, yüksek kaliteli bir plastik malzeme kullanılmış. Snapdragon 801 AC Full HD ekran. Kamerası 13 megapiksel. Muhtemelen ben M8'den daha iyi çekiyordur diye düşünüyorum. Zaten 13 megapiksel ne koysan muhtemelen ondan daha iyi çeker diye tahmin ediyorum. HTC'den alışık olduğumuz Sense arayüzü var. Hani bence güzel bir telefon olmuş ama Türkiye'ye gelecek mi? Çok da zannetmiyoruz açıkçası gelip gelmeyeceğini.
Yani bu saatten sonra ihtiyaç olur mu? Böyle bir telefona HTC tarafındayınızda yani. Neyi düşünerek, hangi kitleyi, hangi telefonu rakip düşünerek acaba bunu çıkarmışlar bilmiyorum. 4-7'de yani, belki ufak telefonda AC performansını veriyoruz falan, oradan yürümek isteyelim.
Şimdi yeni telefon olarak bakıldığında ürün gamları eksik. Yani tamam, bugün One M7'yi hala piyasada satıyorlar 1700-1800 liralardan ama geçiniz onu telefonu.
Evet.
Şimdi One M8 2500 lira. Dizar 816 1500 lira. Onun zaten fiyatı aşırı bence yüksek bir fiyatlandırma ama arada 1000 liralık bir fiyat farkı var. Araya bir model koyulması gerekiyor. Belki de bu telefonu biz 3000 lira dedik ama 2200 lira gibi fiyatlandırmayla sunacaklar. Bilemiyoruz onu da tabii ama sonucunda HTC'de farklı
şeyler denemeye devam. Bu sefer de ekrandan ama şey yapılacak. Eksik kalacak. 4-7 ufak kalacak.
Ya tabii neye göre ufak, kime göre ufak, o da ayrı bir tartışma
konusu ama. Rakipler arasında en azından Z2.
Şöyle diyebilir o da, hani ekran boyutu sizin için önemliyse, büyük ekran telefonu sevmiyorsanız bakın biz 5.2 inçteki donanımı 4.7 inçte verdik de diyebilirler.
Diyebilirler ama derler mi?
Bakalım, bekleyip göreceğiz ama şu an için sınırlı üretim olup ilk etapta en azından Çin pazarına yönelik bir cihazmış gibi görünüyor diyerek Mobilite'nin bu haftaki bölümünde yavaş yavaş sonuna geldik. Biraz ekspres bir mobilite oldu çünkü Ender bu hafta Tayvan'a gidiyor.
2 saat sonra toparlanıp benim havaalanına gitmem gerekiyor.
Açıkçası beraber gidecektik yine geçen sene olduğu gibi ama benim artık düğün hazırlıkları son dönemece girdiği için bir telaşa var açıkçası. Ondan ötürü.
Kimden ötürü?
Ondan ötürü. Bu sene Tayvan'a gidemiyorum ama inşallah seneye yine Tayvan'da beraber olacağız. Tayvan'da sevdiğimiz dostlarımıza, Çiğve'yi başta olmak üzere. Hepsini de benim adıma merhaba, selamlarım.
Hepsini sarılıp öpeceğiz.
Aslında vakit çok geç olmadan da birkaç lokum lokum paket yaptırsak mı? Geçen sene yapmıştık öyle bir şey.
Evet. Şey götüreyim diyorum, erik.
Erik orada yine vardır. Marketlerde meyve olarak bulunur da lokum. Şöyle güzel bir Türk lokumu.
Olabilir.
Güzel olabilir. Neyse, biz bunu videodan sonra konuşalım. Bizden şimdi bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde görüşene dek. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.
Yeah.